Ayrım 8.
Toplantı iyi geçeceğe benziyordu. Sıkıntılı bir angarya değil de neşeli, hoş bir toplantı olacak gibiydi. Cumartesi sabahı kapyo giyinirken cebinde kalan topu topu bir franklık paranın karşısında derin bir kaygıya kapıldı. Ansızın yemek zamanını bekleyinceye kadar tanıklara nezaketen bir kadeh şarapla bir dilim jambon ikram etmek gerekeceği aklına geliverdi. Sonra da belli olmaz ki, belki de hiç akla gelmedik harcamalar çıkabilirdi. Kuşkusuz bu para yetersizdi. Bunun üzerine Claude'la Etienne'i akşamüstü alıp yemeğe getirecek olan Bayan Boş'un evine götürdükten sonra bir koşu Gutedor sokağına seyirtti ve hemen dobra dobra Lorileux'lardan 10 frank ödünç istemek amacıyla yukarı çıktı. Doğruyu söylemek gerekirse bu davranışı ona pek ağır geliyordu. Çünkü eniştesinin suratını asacağını çok iyi biliyordu. Lorileux biraz söylendi, homurdandı. Bıyık altından alay etti falan. Ama sonunda 10 frangı verdi. Ne var ki Capio bir ara ablasının dişlerinin arasından güzel bir başlangıç dediğini işitti. Belediye dairesindeki nikah saat 10.30'da kıyılacaktı. Hava çok güzeldi. Pırıl pırıl benzersiz bir güneş sokakları kavuruyordu. Herkesin gözüne çarpmamak için gelinle damat, kayınvalide ve 4 tanık 2 gruba ayrıldılar. Gervais en önde, Lorileux'un kolunda yürüyordu. Beri yanda Kap Yuana'da Bay Midinier ile gidiyordu. Sonra 20 adım öteden karşı kaldırımdan Capio, Boş ve Bibi geliyordu. Bu üçü siyah redingotlar giyinmişler, sırtları kabarık, kollarını sallaya sallaya yürüyorlardı. Boş'un bacağında sarı bir pantolon vardı. Bibi yeleksizdi. Redingotunun düğmelerini çenesine kadar iliklemişti. İp gibi dürülmüş boyun bağının sadece bir ucu görünüyordu. Yalnız Bay Madinier'in sırtında dört köşe kuyruklu görkemli bir frak vardı. Yoldan gelip geçenler yeşil atkılı, kırmızı kurdeleli, bir şapka giymiş, şişman Capio anayı gezdiren bu fraklı beye bakıyorlardı. Gervais, çiğ mavi renkte elbisesi, omuzlarını sıkan dar kısa mantosunun içinde son derece tatlı, sevimli ve neşeliydi. Havanın çok sıcak olmasına karşın çuval gibi koskocaman bir paltonun içinde adeta yitip giden Lorileux'un alaylı bir gülüşle anlattıklarını büyük bir nezaketle dinliyordu. Arada sırada sokak dönemeçlerinde başını biraz döndürüp güneşte pırıl pırıl parlayan yeni giysilerinden rahatsız olan Capio'ya şakacı bir gülüşle bakıyordu. Çok yavaş yürüdükleri halde belediye dairesine tam yarım saat erken vardılar. Belediye başkanı da geç kaldığı için onlara ancak saat 11'e doğru sıra geldi. Salonun bir köşesinde iskemleler üzerinde oturup, yüksek tavanı ve duvarların yalın ağır başlılığını seyrederek alçak sesle konuşuyorlardı. Önlerinden bir görevlinin geçtiği her seferinde aşırı bir nezaketle iskemlelerini geriye alıyorlardı. Bununla birlikte kendi aralarında alçak sesle belediye başkanına tembel demekten de geri kalmıyorlardı. Hiç kuşkusuz yosmasının evine kuluncunu ovdurmaya gitmiş olmalıydı. Kim bilir belki de ceketi gömleği bile fora etmişti. Ne var ki belediye başkanı gözükünce hepsi de saygıyla ayağa kalktılar. Odacı gelip onları yerlerine oturttu. Bunun üzerine 3 nikah töreninde hazır bulundular. Beyaz giysili gelinlikleriyle, saçları kıvrılmış küçücük kızlarıyla, pembe kuşaklı küçük hanımlarıyla pek kibar görünüşlü, 2 dirhem 1 çekirdek beyefendiler ve hanımefendilerin oluşturduğu bitmek tükenmez kafileleriyle 3 burjuva düğünü ortasında şaşırıp kaldılar. Ardından da sıraları gelip de çağrıldıkları zaman az kalsın nikahları kıyılamayacaktı. Biba ile Grillade ortadan kaybolmuştu. Boş onu aşağıda alanda pipo içerken buldu. Tören medeni kanunun okunup soruların sorulması, belgelerin imzalanması o kadar çabucak olup bitti ki haklarının yendiğini, törenin yarısını kestiklerini düşünerek şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Gervais sersemlemişti. Yüreği kabarmış, mendilini dudaklarına bastırıyordu. Capio'na pek duygulanmıştı. Hüngür hüngür ağlıyordu. Kargacık burgacık, eğri büğrü koca koca harflerle nikah defterine adlarını yazarken hepsi de çok özen göstermişti. Yalnız damadın okuması yazması olmadığından bir haç işareti çizmişti. Hepsi yoksullar için dörder metelik verdiler. Hademe Capio'ya nikah cüzdanını verdiği zaman Gervais onu dirseğiyle dürtünce 5 metelik daha çıkardı. Belediye dairesinden kiliseye kadar epeyce yol vardı. Giderken erkekler bira, Capio Ana ile Gervais sulandırılmış Frank üzümü likörü içtiler. Sonra uzun bir sokak boyunca yürüdüler. Hiçbir yanda en ufak bir gölgelik yoktu. Kızgın güneş her tarafı adeta kavuruyordu. Kilisenin hademesi boş binanın ortasında bekliyordu. Öfkeli bir tavırla dinle alay etmek için mi geç geldiklerini sorarak çıkıştı. Onları küçük bir mihraba doğru götürdü. O sırada asık suratlı, açlıktan benzi sararmış bir papaz, önünde yürüyen kirli cübbeli bir çömeziyle birlikte geniş adımlarla ilerleyerek geldi. Latince sözcüklerin yarısını yutarak, arkasına dönüp eğilerek, kollarını açarak, aceleyle, ara sıra gelinle damada ve tanıklara dik dik bakarak, nikah törenini kaşla göz arasında bitiriverdi. Mihrabın önünde ne yapacaklarını bilemediklerinden pek sıkılan, ne zaman diz çökmek, ne zaman kalkmak, oturmak gerektiğinden habersiz olan gelinle damat, papaz çömezinin işaretini bekliyorlardı hep. Tanıklar ters bir iş yapmamak için hep ayakta duruyorlardı. Capio Ana ise gene gözyaşlarını tutamamıştı. Bir komşu kadından ödünç aldığı dua kitabının üstüne kapanmış ağlıyordu. Bu arada kilisenin saati 12'yi çalmıştı. Son dua yapılmış, kilisenin içi kayyumların ayak sesleriyle yerlerine yerleştirilen iskemlelerin gürültüsüyle dolmaya başlamıştı. Büyük mihrap bir tören için hazırlanıyordu besbelli. Çünkü bir takım işçilerin duvarlara perdeler çiviledikleri görülüyordu. Geride ise kilise hademesinin süpürgesinden çıkan tozlar arasında asık suratlı papaz sıska ellerini Gervais ile Capio'nun eğik başları üzerinde dolaştırıyordu. Sanki onları Tanrı meydanda bulunmadığı bir zamanda, bir eşya taşıma kargaşası içinde, iki ciddi ayin arasında alelacele evlendirmiş gibi bir hali vardı. Yeni evlilere tanıklar kilisede gene bir deftere imzalarını attıktan sonra, kapıdan çıkıp kendilerini yeniden güneşin ortasında bulunca, herkes bir süre şaşkın şaşkın durdu. Böylesine acele yüzünden hepsi soluk soluğaydı. Capio sıkılgan bir gülüşle, "İşte bu kadar," dedi. Ayaklarının üzerinde iki yana sallanıyordu. Bu işin hiç de gülünecek bir yanını göremiyordu. Bununla birlikte gene de eklemekten kendini alamadı. İyi doğrusu, işi hiç de uzatmıyorlar. Göz açıp kapayıncaya kadar bitiriveriyorlar. Dişçilerde de öyledir ya. Gık dedirtmeden, can acısı duyurmadan adamı evlendiriveriyorlar. Lorelayux de alaycı bir gülüşle, "Evet, evet ya, güzel bir iş doğrusu," diye mırıldandı. Göz açıp kapayıncaya kadar bir de bakıyorsun evlenmişsin. Tören 5 dakikada bitiyor. Oysa evlilik ömür boyunca sürüp gidiyor. Vah zavallı muhallebi çocuğu, vah. Bunun üzerine 4 tanık da sırtını kamburlaştıran çinko işçisinin omuzlarına şaplaklar indirdiler. Beri yanda Gervais gülümseyerek ama gene de gözleri yaşlı Capio Ana'yı kucaklayıp öpüyordu. Yaşlı kadının kesik kesik söylediği sözleri yanıtlıyordu. Siz hiç merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Olur da sonu kötü çıkarsa, iyi bilin ki bu benim yüzümden olmayacaktır. Hayır, kesinlikle olmayacaktır. Çünkü mutlu olmayı çok istiyorum. Neyse, olan oldu artık değil mi? Anlaşıp geçinmek, gayret etmek bundan sonra artık bize düşüyor. Böylece dosdoğru Moulin d'Argent lokantasına gittiler. Capio karısının koluna girmişti. Gülerek sanki görünmez bir güç tarafından sürüklenirmişçesine hızlı hızlı ötekilerden 200 adım önde yürüyorlardı. Gözleri ne evleri ne yoldan gelip geçenleri ne de arabaları görüyordu. Mahallenin sağır edici gürültüleri kulaklarında çan sesleri gibi uğulduyordu. Lokantaya girdikleri zaman Capio hemen 2 şişe şarapla ekmek, jambon ısmarladı. Sonra üst kattaki camlı oda gibi bir yere oturdular. Yalnızca midelerinin açlığını bastırmak amacıyla orada tabaksız ve sofra örtüsüz yiyip içtiler. Sonra boş labibila, Grillade'nin epeyce acıkmış olduklarını görünce bir 3. şişe şarapla bir parça da peynir getirtti. Capio Ana acıkmamıştı. Bir lokma bir şey yiyemeyecek kadar heyecanlıydı. Susuzluktan ölen Gervais bardak bardak su içiyordu. Hemen tezgaha giden Capio, "Hesaplar benden," diyerek 4 frank 25 metrelik ödedi. Bu arada saat 1 olmuştu bile. Çağrılılar gelmeye başladı. İlk olarak şişman, hala güzel bir kadın olan Bayan Faconier göründü. Kırmızı çiçekli, ipekli bir elbise giymişti. Boynuna pembe bir eşarp bağlamıştı. Başında da bol çiçeklerle bezenmiş bir şapka vardı. Onun ardından yatarken bile çıkarmadığı sanılan o aynı siyah giysisi içinde dal gibi incecik Mademoiselle Remanjou ile karı koca Gudronlar birlikte geldiler. Bay Gudrun kaba saba bir adamdı. En küçük bir hareketinde kahverengi ceketi yırtılacakmış gibi çatırdıyordu. Koskocaman, iri yarı bir kadın olan karısı gebe karnını adeta herkesin gözleri önüne seriyordu. Çiğ mor renkli etekliği bu karnın yuvarlaklığını daha da genişletiyordu. Capio çizmeliği beklemeyeceklerini söyledi. Bu arkadaş Saint-Denis yolu üzerinde kendilerini bekleyecekti. Bayan Lerat içeri girerken, "Oho, bir bu eksikti, korkunç bir sağanak geliyor," diye bağırdı. Ardından da bulutları Paris'in güneyine doğru hızla yükselen mürekkep gibi kapkara fırtına bulutlarını göstermek amacıyla herkesi lokantanın kapısı önüne çağırdı. Capio'ların en büyüğü olan Bayan Lerat, uzun boylu, kupkuru, erkek gibi genizden konuşan bir kadındı. Kendisine çok bol gelen kızıl kahverengi, uzun saçakları onu sudan çıkmış sıska bir fino köpeğine benzeten zevksiz bir elbise giymişti. Elindeki şemsiyeyle bir sopa gibi oynuyordu. Gervais'i öptükten sonra, "Bilemezsiniz," diye sürdürdü. "Sokakta yürürken insan suratına tokat yemiş gibi oluyor. Sanki yüzünüze bir kürek ateş fırlatıyorlar." Bu söz üzerine herkes fırtınayı bir hayli zamandan beri fark ettiğini söylemeye başladı. Kiliseden çıktıkları zaman Bay Madinier fırtınanın geldiğini zaten anlamıştı. Lorileux nasırlarının sabahın üçünden beri kendisine uyku uyutmadığını söyledi. Aslında bu işin sonunun böyle olacağı belliydi. Tam üç günden beri gerçekten de aşırı bir sıcak vardı. Capio kapının önünde durmuş, kaygılı bakışlarla gökyüzünü inceleyerek "Gerçekten yağacak galiba," diye üsteleyip duruyordu. "Neyse, bir ablam kaldı gelmedik. Gelirse belki de gene gidebiliriz." Gerçekten de Bayan Lorileux geç kalmıştı. Ablası Bayan Lerat onu almak için evine uğramıştı ama onun hala korsesini giymekle uğraştığını görünce iki kardeş kavga etmişlerdi. Uzun boylu dul erkek kardeşinin kulağına eğilerek "Onu orada sipsivri bırakıp geldim," diye ekledi. "Bir öfkeli, bir öfkeli ki hiç sorma. Gelince suratını görürsün haspanın." Ve böylece düğün halkı 15 dakika daha beklemek zorunda kaldı. Tezgah başında bir bardak bira içmek üzere içeri giren erkeklerin ortasında kalmışlardı. Yerlerinde sayıyorlar, gelip geçenlerden dirsek yiyorlar, itilip kakılıyorlardı. Zaman zaman boş ya da Bayan Faconnier yahut da Bibila Grillade gruptan ayrılıyor, gözlerini kaldırıp havaya bakarak kaldırım kenarına kadar ilerliyordu. Yağmurun yağdığı falan yoktu. Hava kararıyordu. Yeri süpürerek esen rüzgar sağanakları bembeyaz toz çevrintileri kaldırıyordu. İlk gök gürültüsü işitildiği zaman Matmazel Remanjou istavroz çıkardı. Bütün gözler büyük bir kaygıyla aynanın üstündeki saate yöneliyordu. Saat 2:20 vardı. Capio birden "Haydi bakalım," diye haykırdı. İşte melekler ağlamaya başladı. Kadınların iki elleriyle eteklerini tutarak kaçıştıklarını şoseyi bir yağmur sağanağı süpürüyordu. Ve Bayan Lorileux sonunda bu ilk sağanak ortasında soluk soluğa öfkeden köpürerek bir türlü kapanmak bilmeyen şemsiyesiyle kapının eşiğinde boğuşarak çıka geldi. "Görülmüş şey mi bu?" diye söyleniyordu. "Tam kapıda yakalandım. Şeytan çık yukarı soyun dökün evinde otur," diyordu. "Ne de iyi olacaktı ya. Eh ne düğün ne düğün. Size söylemiştim. Her şeyi gelecek cumartesiye bırakalım diye. Ama kim dinler? Dinletemedim sözümü. İşte alın size yağmur yağıyor. Oh olsun, oh olsun da inşallah göğün dibi delinsin." Capio ablasını yatıştırmaya çalıştı. Ne var ki Bayan Lorileux onu bir güzel tersledi. Elbisesi mahvolursa parasını o vermeyecekti. Kadın siyah ipekliden bir elbise giymiş, içinde boğuluyordu. Giysinin çok dar olan göğüs kısmı iliklerinden geriliyor, omuzlarını sıkıyordu. Şemsiye kılıfı gibi daptaracık biçilmiş olan eteği, kalçalarını o kadar sıkıyordu ki minicik adımlarla yürümek zorunda kalıyordu. Bütün bunlara karşın orada bulunan kadınlar dudaklarını ısırarak tuvaletinin yarattığı heyecanla ona bakıyorlardı. Bayan Lorileux, Capio ananın yanında oturan Gervais'i görmedi bile. Lorileux'u çağırdı, mendilini istedi, sonra da dükkanın bir köşesine çekilip ipekli elbisesinin üzerine düşen yağmur damlalarını birer birer büyük bir özenle silmeye başladı. Bu arada sağanak birdenbire dinmişti. Ortalık daha çok kararıyordu. Neredeyse gece oluyordu. Geniş şimşeklerin sıyırıp geçtiği kurşuni mor bir gece. Bibila Grillade gülüp duruyordu. İşte tam o sırada bora son derece şiddetle patladı. Yarım saat boyunca yağmur kovalardan boşanırcasına yağdı. Gökyüzü hiç durmadan aralıksız gürledi. Erkekler kapının önünde dikilmiş, sağanağın kurşuni renkli perdesini, kabaran sokak sellerini, yağmur damlalarının sağa sola çarpmasıyla oluşan toz halindeki suyun uçuşmasını seyrediyorlardı. Kadınlar korkudan elleriyle gözlerini kapatarak oturmuşlardı. Herkes boğazına bir şeyler tıkanmış gibiydi. Artık hiç kimse konuşmuyordu. Boş'un, ermiş Pierre'in yukarıda aksırdığını söyleyerek gök gürültüsü konusunda yaptığı bir şaka hiç kimseyi güldürmedi bile. Ne var ki gök gürültüsü seyrelip uzaklaşınca orada bekleyenler yeniden sabırsızlanmaya, fırtınaya kızıp küfretmeye ve bulutlara yumruk sallamaya başladılar. Şimdi kül rengi gökten ince bir yağmur yağıyordu. Hiç dinmeyecekmiş gibi de bir hali vardı. Bayan Lori Leux, saat 2'yi geçti. Burada yatacak. Bayan Lori Leux, saat 2'yi geçti. Burada yatacak değiliz ya kuzum diye bağırdı. Matmazel Remanjou, surların hendeğinde durmak zorunda kalınsa bile gene de kırlara çıkılmasından söz edince düğün davetlilerinin hepsi itiraz çığlıkları kopardılar. Yollar kim bilir ne alemdeydi. Otların üstünde bile oturulamazdı. Hem de yağmur bitmişe benzemiyordu. Belki de bir sağanak daha gelebilirdi. Sırılsıklam olmuş, yağmur altında kılını bile kıpırdatmadan sakin sakin yürüyen bir işçiyi gözleriyle izleyen Capio, eğer o çizmeli budalası bizi Saint-Denis yolunda bekliyorsa, güneş çarpması tehlikesinden hiç korkmasın diye söylendi. Bu sözler herkesi güldürdü. Ama hoşnutsuzluk, neşesizlik artıyordu. Sonunda hepsi öfkeden patlayacak duruma gelmişti. Bir şeye karar vermek gerekti. Yemek zamanına kadar böyle karşılıklı oturup birbirlerine bakıp duracak değillerdi ya. Bunun üzerine bir türlü dinmek bilmeyen inatçı yağmurun karşısında bir çeyrek saat kafa yordular. Bibi La Grillade iskambil oynamayı öneriyordu. Şakacı ve içinden pazarlıklı, sinsi huylu boş, günah çıkartma diye çok eğlenceli küçük bir oyun biliyordu. Bayan Gudrun, Clignancourt şosesine gidip soğanlı börek yiyelim diyordu. Bayan Lerat öykü anlatılmasını istiyordu. Gudrun'un bu durumdan şikayeti yoktu. Hiç mi hiç canı sıkılmıyordu. Orada rahatı iyiydi. Sadece hemen sofraya oturulması önerisinde bulunuyordu. Böylece her öneriyi tartışıyorlar, öfkeleniyorlardı. Çok saçma bir şey bu diyorlardı. Herkesi neredeyse uyku basacaktı. Görenler de onları çoluk çocuk sanacaktı. Sonra Bay Lori Leux de kendi düşüncesini söylemek istedi ve son derece yalın bir çözüm buldu. Dış bulvarlarda Pearl Lachise'e kadar bir gezinti yapılabilirdi. Eğer vakit olursa girip Heloise Le Abelard'ın 11. yüzyılda yaşamış Leyla ile Mecnun gibi birbirini delice seven iki Fransız sevgili gömütünü de ziyaret ederlerdi. İşte bu sözler üzerine Bayan Lori Leux artık kendini tutamadı, patladı. Yo, çekip gidecekti. Burada pineklemekten başka bir şey yaptıkları yoktu. Herkesle alay mı ediyorlardı kuzum? Giyinsin, kuşansın, yağmura tutulsun, bir de üstelik gelsin bir meyhaneye kapansın. Hayır, hayır. Böyle düğün artık burasına gelmişti. Olmaz olsun. Evinde oturmayı bin kez yeğledi. Capio ile Lori Leux kapıyı tutup yolu kesmek zorunda kaldılar. Kadın durmadan, "Çekilin şuradan, başımı alıp gideceğim diyorum size." deyip duruyordu. Kocası onu yatıştırmayı başarınca Capio da sakin sakin köşesinde oturmuş, kaynanası ve Bayan Faconier ile sohbet eden Gervais'a yaklaşmıştı. Herkesin önünde senli benli konuşmaya henüz cesaret edemeyen Capio, ''Ama siz hiçbir öneride bulunmuyorsunuz.'' dedi. Gervais gülerek, ''Hiç önemi yok. Neye karar verilirse ben razıyım.'' dedi. ''Uysalımdır, zorluk çıkarmam. Sokağa çıkalım, çıkmayalım. Benim için hepsi bir. Burada pek rahatım, fazla bir isteğim de yok.'' Gerçekten de yüzü dingin bir neşeyle aydınlanmıştı. Çağrılar geldikten sonra her biriyle bir parça alçak ve heyecanlı bir sesle konuşuyordu. Akıllı uslu bir tavırla çekişmelere, tartışmalara hiç karışmıyordu. Sağanak başladığında o ansızın çakan parıltılarda, çok uzaklarda, gelecekte sanki tehlikeli şeyler görüyormuşçasına durağan gözlerle hiç kıpırdamadan olduğu yerde kala kalmıştı. Bu arada Bay Madinier henüz hiçbir öneride bulunmamıştı. Fıranın kuyrukları iki yana açılmış, o ciddi patronluk edasını hiç bırakmadan tezgaha dayanmış duruyordu. Uzun uzun öksürüp tükürdü. Gözlerini sağa sola oynatarak, ''Müzeye gitsek nasıl olur?'' dedi. Ardından da gözlerini kırpıştırarak herkesin düşüncesini öğrenmek amacıyla çenesini okşadı. Antika eşyalar, resimler, tablolar, bir yığın şey var. Çok şey öğrenir insan. Belki de bundan haberiniz bile yoktur. Oo, görülmeye değer doğrusu ya. Hiç değilse ömründe bir kez gitmeli insan. Düğün halkı bakışıp birbirini yokladı. Birbirlerinin düşüncelerini öğrenmeye çalışıyorlardı. Hayır, Germays'in böyle bir müzeden haberi yoktu. Bayan Fakunier de bilmiyordu. Ne Boş ne de öbürleri böyle bir yerden söz edildiğini işitmemişlerdi. Capio uzaktan uzağa bir pazar günü oraya girdiğini sanıyordu ama şimdi pek iyi anımsayamıyordu. Ne var ki duraksıyorlar, bir türlü karar veremiyorlardı. Tam o sırada Bay Madinier'in gösterişli, kasıntı tavrının pek etkisinde kalan Bayan Lorileux öneriyi pek uygun buldu. Nasıl olsa bugünü gözden çıkarmışlardı. Herkes giyinip kuşanmıştı. İnsana bir şeyler öğretebilecek bir yere gitmek pek yerinde olurdu. Herkes onayladı. Bunun üzerine yağmur hala inceden inceye devam ettiği için meyhaneciden ödünç alarak müşteriler tarafından unutulmuş mavi, yeşil, kahverengi eski şemsiyeler aldılar ve müzeye gitmek üzere yola çıktılar. Düğün alayı sağa dönüp Faubourg Saint-Denis'ten Paris'e indi. Capio ile Gervais gene koşarak öbürlerini geride bırakmış önden gidiyorlardı. Capio ana bacakları ağrıdığı için meyhanede kaldığından Bay Madinier'in koluna şimdi Bayan Lorileux girmişti. Onların ardından Bay Lorileux ile Bayan Lerat, Boş ve Bayan Fakunier, Bibila Grilade ve Mademoiselle Remanjou, en geride de karı koca Gudronlar geliyordu. Hepsi 12 kişiydiler. Kaldırımın üstünde epey uzun bir kuyruk oluşturuyorlardı. Bayan Lorileux, Bay Madinier'e, "Oho, yemin ederim ki bizim bu işte hiçbir suçumuz yok," diye anlatıyordu. "Onu nereden bulduğunu bilmiyoruz. Daha doğrusu çok iyi biliyoruz. Ne var ki konuşmak bize düşmez, değil mi ya?" Nişan yüzüğünü kocam satın almak zorunda kaldı. Yataktan kalkar kalkmaz sabahın köründe bunlara 10 frank ödünç vermemiz gerekti. Yoksa hiçbir şey yapılamayacaktı. Düğününe bir tek akrabasını bile getirmeyen gelinler de görülmüştür kuzum. Paris'te sucukçuluk yapan bir kız kardeşi olduğunu söylüyor. Öyleydi de neden kardeşini düğününe çağırmamış söyler misiniz? Yol yokuş olduğu için belli belirsiz topallayan Gervais'i göstermek için sözünü kesti. Şuna bakın hele, bu kadın alınır mı hiç? Aman ne paytak şey diye sürdürdü. Bu paytak sözcüğü ağızdan ağza herkese yayıldı. Lorileux alay ederek gülüyor, bundan böyle onu bu adla çağırmalı diyordu. Ama Bayan Fakunier Gervais'i savunuyordu. Onunla alay etmekle hata ediyorlardı. Altın gibi tertemizdi, pırlanta gibi bir yüreği vardı ve gerektiği zaman dağ gibi işin üstesinden gelebiliyordu. Hep açık saçık şakalara meraklı olan Bayan Lerat, gelinin bacağına aşk çomağı adını veriyordu. Erkeklerden çoğunun bundan hoşlandığını ekliyor ama daha fazla açıklama yapmıyordu. Düğün alayı Saint-Denis sokağından çıkarak bulvarı geçti. Bir sürü gelip geçen araba kalabalığını beklemek zorunda kaldılar. Sonra sağanak halinde yağan yağmurun bir çamur deryasına dönüştürdüğü caddeye çıkmayı göze alarak ilerlediler. Yağmur yeniden başlamış, herkes şemsiyesini açmıştı. Ve erkeklerin ellerinde sallanan bu sefil görünümlü, kocaman şemsiyelerin altında kadınlar eteklerini yukarı topluyorlardı. Kafile bir ucu bir kaldırımda, öbür ucu öteki kaldırımda aralıklı bir dizi oluşturuyordu. Bu manzarayı gören iki sokak serserisi, karnaval alayı geçiyor diye bağırdılar. Yolda geçenlerden koşuşanlar oldu. Dükkancılar gülüşerek vitrinlerinin ardından bakıştılar. Kaynaşan kalabalığın ortasında, caddenin kurşuni ve ıslak zemini üstünde, sıra halinde yürüyen çiftler, Gervais'in koyu mavi elbisesiyle, Bayan Fakonier'in emprime çiçekli ham ipekten giysisiyle, Boş'un kanarya sarısı pantolonuyla cırtlak renkli lekeler oluşturuyorlardı. Capio'nun pırıl pırıl redingotu ve Bay Madinier'in dört köşe frakıyla bayramlık giysilerini kuşanmış insanlara özgü bir katılıkları defileyi bir karnaval gülünçlüğüne bürüyordu. Beri yanda Bayan Lorileux'un o güzelim elbisesi, Bayan Lerat'ın püskülleri, Mademoiselle Relanjou'nun buruşuk etekleri, modaları birbirine karıştırıyor, yoksullara özgü bir bit pazarı lüksünü gözler önüne seriyordu. Ama asıl herkesi güldüren erkeklerin giydikleri şapkalardı.